bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kurtsevk ve Şura Nermin Bezmen 26. baskı Ocak 1999 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Hülya Kalaycıoğlu. Edebiyat dünyasına uyandıran Aşk isimli şiir kitabıyla adım atmış olan Nermin Bezmen, bu kez Çarlık Rusyası'nın debdebeli yaşantısından Bolşevik ihtilaliyle İstanbul'a sürüklenen hayatları anlatıyor. 1892'nin yaltasından St. Petersburg'un saltanat günlerini, Karpatlar cephesinden ihtilalin cehennemini ve nihayet işgal altındaki İstanbul'a 1920'lerin Peras'ına macera dolu bir yolculuk yapacaksınız. Onlarla beraber polkaların, troykaların, sihirli alemini, ihtilalin acımasızlığını, parçalanmış Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini yaşayacaksınız. Kurt Seyit, Mirza Eminof'un oğlu olarak servet ve ünvanla doğmuştu. Yakışıklıydı, hırslıydı, cesurdu. Çar Nikola'nın muhafız alayında genç bir üsteğmen oluşu onu Bolşeviklerin ölüm listesine dahil etmişti. Kaçarken getirdiği bir taka dolusu silahı Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliyesi'ni teslim ettiğinde karşılık istemeyecek kadar gururluydu. Hayatına sıfırdan başlarken elinde kalan serveti sadece gururu ve aşkıydı. Şura Tarkovski mamilerinin romantizmiyle sarılmış karlı bir Moskova gecesinde henüz 16'sındayken saf güzelliği, beklentisiz aşkı ile Seyit'in dünyasına girdi. Ailesinin unvanı, serveti onun da ülkesinde kalmasına yardımcı olamadı. Sevdiği erkekle atıldığı bu macerada bir daha hiç göremeyecekleri vatanlarının, ailelerinin, artık yaşayamayacakları geçmişlerinin hasretlerini birbirlerinin aşklarında dindirmeye çalıştılar. Büyük bir aşkın, harbin, ihtilalin, hasret ve hüzünlerin hikayesiyle okuyucuyu baştan sona kendine has bir tat, merak ve heyecanla sürükleyen, uzun süre araştırmaların gerçekçilikle aktarıldığı bir roman, Kurt Seyit ve Şura. Bir Petrograd Gecesi, 1916. Gece uykusundan henüz uyanmamış şehir, lapa lapa yağan karların altında bembeyazdı. Alexander Nevski meydanından sola dönüp ağır ağır ilerleyen atlı arabanın koca tekerlekleri bütün gece yığılmış karları zorlukla yarıyordu. Arabacı köşeyi dönüp üç katlı evin kaldırımına yanaştı. Gözlerini binanın pencerelerine doğru çevirmişti ki bir ışık huzmesi içeriden dışarıya süzüldü. Hafif bir rüzgarla savrulup pencere pervazlarında toplanmaya devam eden bir grup kar tanesi cama yapışıp öylece dondu kaldı. Arabacının bakışları ile sözleşmişçesine aynı anda odanın tülleri aralandı. Sürüriyeti görünen erkek camın buğusunu sildikten sonra el sallayarak tekrar içeriye döndü. Yatağının başucundaki komodinin üzerinde biraz evvel yakmış olduğu gaz lambasının ışığında cep saatine baktı. Henüz 4 olmak üzereydi. Daha epey vakti vardı. Yatakta derin derin uyumakta olan kadını uyandırmaktan çekinerek yorganı hafifçe araladı. Saat avucunda kendisini yastığa bıraktı. Sonra kararlı bir ifadeyle çarşafları attı üzerinden, yataktan kalktı. Ellerini saçlarında gezdirip ağır adımlarla tekrar pencereye doğru yürüdü. Perdeyi biraz daha yana çekip dışarıya baktı. Camların hemen önünden başlayarak beyazlık ay ışığında bahçeyi, parmaklıkları ve ardındaki geniş caddeyi kaplayarak devam ediyordu. Beyaz bir dünyaydı, bembeyaz. Kayıp giden bulutların arasından mihtap ışıldadıkça ortalık pırıl pırıl oluyordu. Her şey olduğundan daha haşmetliydi bu beyazlığın altında. Kalın perdeler camın diğer yanındaki dünyayı içeriye almıyordu. Odanın yarı karanlığında bir kadının varlığını hatırlatan, parfüm ve birkaç saat evvel biten geceyi hatırlatan, vodka ve çarşafların lavanta kokusu havayı sarmıştı. Genç adam camın önünde olduğu yerde durup yatağa baktı. Süzülen mehtapla karın beyaz ışığı yatakta uyumakta olan kadının beline kadar açılmış sırtına vuruyordu. Karanlıkta belli değildi ama renginin kızıl kahve olduğunu çok iyi hatırladığı saçları dalga dalga yastığın üzerine kıvrılmıştı. Ensesinden başlayarak çizgi sırtının ortasında tatlı bir çukurluk yaparak çarşafın örttüğü kısmı kadar iniyordu. Sağ omzu yuvarlak ve dolgun bir mermer parçası gibi oymuşan ışıkta parıldıyordu. Pencerenin önünde cama sırtını vermiş çıplak vücuduyla duran genç adam sanki havanın serinliğinden hiç etkilenmiyor gibiydi. Geçirdiği geceyi düşünerek gülümsedi. Şöminenin yanında duran yuvarlak orta masasına doğru ilerledi. Meyve tabağı, karaf ve kadehler bıraktıkları gibi duruyordu. Yarısı yenmiş, yarısı içilmiş. Ne kadar sabırsızdı şu Katya. Yoksa Lidya mıydı? Her neyse isminin ne önemi vardı? Kızıl saçlı Dilber gecenin tadını çıkarması için elinden geleni yapmıştı. Genç adam akşamdan yarısı dolu bırakılmış kristal kadehlerin birini eline aldı, bir dikişle içti. Yutkunurken alkolün boğazında bıraktığı yanma hissiyle başını salladı. Aynanın önünde duran opalin gaz lambasını yaktı. Pembe fanustan odaya yumuşak bir ışık yayıldı. Kanepede birbirine karışmış erkek ve kadın giysileri içinden kendisine ait olanları seçti. Konsolun çekmecesinden çamaşırını alıp banyoya doğru yürürken yataktaki kadının mahmur sesini duydu. Niye bu kadar erken kalktın sevgilim? Genç adam elindekileri bırakmadan yatağın kenarına doğru yürüdü. Yüzü şimdi ışıkta daha belirginleşen kadın üşümesine rağmen yuvarlak omuzlarını ve dolgun göğüslerini açıkta bırakacak şekilde olduğu yerde kımıldandı. Bir kolunu kaldırıp saçlarını yastığın üzerine doğru toplarken diğer eliyle erkeğe doğru uzandı. Erkek ona iştahla bakmadan edemedi. Kolunu kaldırdığı zaman beliren tatlı çukurluk pembe ışıklarla yıkanan iri göğüsleri kadar arzu kabartıyordu. Uzun kirpiklerini süslediği iri siyah gözlerinin mahmur bakışı günün sırf bu saatine mahsus değildi. Erkekleri etkilemek için onlarla yatağı, çapkınlığı hatırlatacak her türlü bakışta ustalaşmıştı. Etli dudaklarını büzüp gözlerini kapayarak öpülmeyi beklediğini belirtirken bir kolu hala havada erkeğe doğru uzanmış duruyordu. Genç adam onun reddetilmekten korkmayan, pervasız, arsız aşık tavrını gülümseyerek yatağın kenarına oturdu. Yatağın örtüleri arasından yayılan sıcak, aşk saatlerini hatırlatan koku kadının iç gıcıklayan parfümüyle birleşmişti. Boynuna dolanan ateşli kollardan kurtulmak için bir çaba sarf etmedi. Kadın yarı araladığı gözlerinde şeffaf pırıltıları ile onun gözlerinin içine ısrarla bakarken tenlerinin temasını engelleyen örtüleri aradan çekti. Yorganın altından çıkardığı sıcacık dolgun vücudunu arzu ile erkeğin gövdesine dayadı. Onun başını kavrayarak göğüslerini dudaklarına doğru sundu. Bir yandan da diğer eliyle sırtını, kollarındaki adeleleri okşuyordu. Ufak tefek vücuduna rağmen ustaca kullandığı elleri ve bacakları ile erkeği adeta esir etmişti. Genç adam arzulu bir öpüşten sonra kendini geriye çekti, ayağa kalkmaya davrandı. Artık hazırlanmam lazım. Sen istersen toparlan, evini bıraktırayım. Kadın şımarık bir tavırla dudak büküp omuzlarını kaldırdı. Biraz daha kalamaz mıyız? Benim yola çıkmam lazım. Nereye gideceksin? Moskova'ya. Ne zaman döneceksin? Beni arar mısın yine? Sorularını ard arda sorarken yataktan çıkmak üzere davrandı. Vücudunu iç gıcıklayıcı hareketlerle oynatırken erkeğin etkilenip olumlu cevap vermesini ümit eder gibiydi. Ancak cevabı çapkın bir gülüşle yanağından alınan bir makas oldu. Genç adam çoktan banyonun yolunu tutmuştu. Yıkanırken düşünüyordu. Kadının adını hatırlamıyordu. Fazla da mühim değildi. Bir gecelik maceralarından biriydi sadece. Çılgınlar gibi içilip eğlenilen bir partiden beraber çıkmışlardı. Kadının elbise ve mücevherlerinin şatafatına bakılırsa alelade biri değildi. Büyük bir ihtimali davete bir başka erkekle gelmişti. Yine büyük bir ihtimali kendisine şatafatını sağlayan erkekle. Tıraş olmaya başladığında düşünceleri artık içeride bıraktığı kadından uzaklaşmış, çıkacağı seyahatiyle ilgili planlar yapmaya başlamıştı. Bir saate kadar istasyonda diğerleriyle buluşması lazımdı. Hareketlerini hızlandırdı, havlusunu beline sarıp yatak odasına geri döndüğünde kadın çoktan giyinip hazırlanmıştı bile. Konsolun üzerinden aldığı şişeden avucuna döktüğü losyon yanaklarına, boynuna sürerken sordu. Banyo yapmak istemez miydin? Kadın işveyle cevapladı. Yalnız başına banyo yapmak adetim değildir. Erkek saçını tararken gülümsemeden edemedi. Bu kadının kocası veya sevgilisi her kimse çektiği vardı. Sanki odada yalnızmışçasına rahat hareketlerle giyinmeye başladı. Kadın yatağın kenarında oturmuş hayranlıkla onu seyrediyordu. Alnına doğru perçemlerle düşen saçları ve bıyığı kestane rengiydi. Boyu çok fazla uzun olmamakla beraber duruşunda, tavırlarında heybetlilik vardı. Adeleli biçimli vücudunun iyi çalıştırdığı belliydi. Çakmak çakmak bakan lacivert gözleri, kenersiz düz burnu, biraz mağrur, biraz müstehsi bir ifade taşıyan dudakları ve yüz hatları noktalarmış gibi çenesinde duran derin çukurluk ilk göze çarpan hususlardı. Kadın saçlarının nüvelerini elleriyle düzeltirken içini çekerek onunla tekrar buluşabilmek arzusunu kendi kendine düşünmeden edemedi. Bir şeyler sormak istiyordu ama üniformasını, çizmelerini giymiş olan genç adam kendi düşünceleriyle ona karşı ilgisiz bir tavırla odanın içinde bir dolaptan bir dolaba gidip geliyordu. Çekmecelerden aldığı beyaz eşyaları, kitapları bir valize yerleştirdi. Kızıl saçlı kadın şaşkınlıkla onu izliyordu. Akşam yatağını paylaşıp harika saatler geçirdiği adam sanki aynı adam değildi. Ona bütün numaralarına rağmen tahmin ettiği kadar kendisini bağlayamamış olduğunu fark etti. Sıkıntılı bir tavırla içini çekip arkasına yaslandı. Erkek aynanın önündeki kutudan aldığı bir yüzüğü parmağına geçirip saatini cebine yerleştirdi. Kadın bir akşam evvel hayran olup sormuştu. Safirli elmas taşlı yüzüğünün genç adamın aile yüzüğü olduğunu, minir yakut taşlarla süslü saatin ise Çar Nikola'nın armağanı olduğunu öğrenmişti. Mücevherlere düşkündü ve her iki parçayı da imrenerek seyretmişti. Az sonra evden ayrılmak üzere hazırlandı. Caddeden duyulan atlı araba sesleri üzerine camdan bakan erkek paltosunu ve şapkasını alırken konuştu. "Evet, artık çıkabiliriz. Akşam seni evine bırakır." Lambayı söndürüp sokak kapısına doğru yürüdü. Onu takip eden kadın son bir defa öpülmeyi, kendisinden randevu alınmasını beklerken erkeğin sanki aralarında hiçbir şey olmamış gibi davranmasından şaşkın ve biraz buruktu. Kapının önünde karlarla kaplı yolda iki atlı araba duruyordu. Arabacılar yerlerinden atlayıp koşarak geldiler. Erkek kadına dönerek elini tuttu. "Seni Akdem evine bırakacak. Kendine iyi bak güzelim." Hala ismini hatırlamıyordu bir türlü. Kadın şansını bir kez daha denemek istiyordu, sordu. "Bir daha buluşabilecek miyiz?" "Neden olmasın?" Kadın memnuniyetle öptürmek üzere yanağını uzattığında arabacılardan çekinmediği belliydi. Birden ne zamandır sormaya cesaret edemediği şeyi sormaya karar verdi. Gülümserken biraz utangaçtı. "İsmini tekrarlayabilir misin?" Genç adam gülüşü sabahın karlı sessizliğinde keyifle yankılandı. Demek geceden hatırlanan fazla bir şey yoktu her ikisi içinde. Gecenin nasıl bittiği dışında tabii. Yeni tanışıyorlarmışçasına selamladı kadını, ağır ağır konuştu. "Eminov, Üsteğmen Seyit Eminov." Arabalar iki ayrı yöne doğru ayrıldıklarında genç adam gecenin renklendiren kızıl saçlı kadını çoktan unutmuştu. Moskova 1916. Krasnaya Floşkat Meydanı'nın bir ucundan diğer ucuna hakim olan Kremlin Sarayı, pembe tuğlanı muhteşem duvarları, göğe yükselen kuleleriyle karların kapladığı meydanda bir masal şatosu gibi azametli duruyordu. Lacivert gökyüzünden süzülen beyaz karların altında, pencerelerinden büyük giriş kapılarından yayılan ışıklarla sanki bir hayal aleminin parçasıydı. Sarayın arka cephesinin komşu olduğu meydan isminin hakkını veriyordu. Güzel meydan. Meydandan Mokova'ya caddesi istikametine yol alan troikanın çımırak sesleri, atların karlarda çıkardığı tok seslere karışırken Kremlin saat kulesinde ard arda vuran çan akşamın 8'i olduğunu bildiriyordu. Kürk şapkaları ve manşonlarının sıcaklığına gömülmüş olan genç kızlar, aralarında oturan babalarının birer koluna girmişler, kendilerini bu büyülü seslere ve ışıltılara bırakmışlardı. Aleksandra şapkasının altından alnına yanaklarına düşen sarı perçemlerini, ıslatan kar tanelerini manşonun çıkardığı eliyle silkeledikten sonra gülümseyerek kendisini seyreden babasına baktı. Ona aynı sıcak gülüşle cevap verdi. Julien Lerjanski küçük kızının elini okşarken yüzünde yorgun bir mutluluk seziliyordu. Daha sonra sol yanında oturan diğer kızı Valentin'e döndü. Alexandra etrafını çeviren güzellikleri bir an için bırakıp belli etmeden babasını seyretmeye devam etti. Ne kadar yorgun ve tükenmiş görünüyordu sevgili babacığı. Kislovaks'tan geliş sebepleri de buydu zaten. Aile doktorları muhakkak bir de Moskova'daki hastanede kontrolden geçmesi gerektiğini önerdiği zaman Julien Lerjanski iki kızını yanına alıp bu yolculuğa çıkmıştı. Ertesi gün ameliyat olmak üzere hastaneye yatacaktı. Genç kız anlatılanları tam anlayamamakla beraber babasının ciğerlerinde bir dert olduğunu biliyordu. Ameliyat ve hastalık sözlerinden çok korkuyordu. Babasını kaybedebilecek olma ihtimali aklına geldiği zaman bütün keyfi kaçtı. Ağlamamak için kendini zor tuttu. Baba Verjenski kızlarına Moskova'nın ve Kremlin'in tarihiyle ilgili bilgiler anlatmaktaydı. Kremlin'in ilk duvarları 1367'de Demetrius Donkosi'nin zamanında atılmış. Çan Kulesi'ndeki saat 1404'te Atlas'tan gelen bir Sırp keşiş tarafından yerleştirilmiş. Sözünü keserek kendisini hüzünlü bir ifadeyle seyretmekte olan küçük kızına döndü. Ne var Şuruçka? Gözlerinde yaş mı görüyorum yoksa? Ailesi ve yakınları böyle çağırırdı onu. Şura yakalanmaktan mahcup hemen gülümsemeye çalıştı. Eliyle göz kapaklarının üzerinden bir şey siler gibi yaptı. Gözüne kar tanesi kaçtı galiba. Ondan yaşlanmış olmalı. Sonra tatlı tatlı güldü. Babasını rahatlatmak istiyordu. Babası ilgiyle sordu hemen. Üşüdün mü yoksa? Yok, yok hayır babacığım, çok iyiyim inan. Moskova'nın havası bizim Kislovask'a benzemez. Ama yine de çok güzel. Şura başını arkaya atıp derin bir nefes aldı. Kar kokusunu ve akşamın serinliğini içine çekti. Babası gülerek onun elini okşadı. Az sonra Boriskilerin malikanesinin kapısındaydılar. Ard arda büyük girişten bahçeye süzülen arabalar sırayla davetlileri eve çıkan geniş mermer basamakların önünde indirip gidiyorlardı. Birbirinden şık hanımlar kürklerinde, manşonlarında uçuşan kar tanelerini silkeleyerek bir elleriyle uzun kabarık elbiselerinin eteklerini tutarak zarif kavalyelerinin kollarında merdivenlerden çıkıyorlardı. Büyük bahçe kapısından girdikleri an Şura içindeki heyecanı bastıramaz olmuştu. Bu onun ilk defa danslı büyüklerle beraber katılacağı bir akşam daveti olacaktı. Henüz 15 yaşındaydı. Ablası Valentin ondan bir yaş daha büyüktü ve Kislovaks'ta annesi ve babası ile daha evvel bunun benzeri davetlere gitmişti. Valentin'den dinlediklerine göre böyle şık gecelerde yakışıklı asil ve subay delikanlılar genç kızları dansa kaldırmak için birbirleriyle yarışırlardı. Babasının yanında merdivenlerden çıkarken kalbinin duracak gibi çarptığını hissetti. Sanki çok güzel, harika bir şeyler olacaktı. Bu neydi bilmiyordu ama içinden bir ses bunu ona haber veriyordu. Kibar referanslarla kendilerini karşılayan hizmetkarlara paltolarını, şapkalarını teslim ettikten sonra davetin verilmekte olduğu salona gitmek üzere tekrar birkaç basamak merdiven çıktılar. Müzik sesi salondan koridorlara, çıkışa kadar yayılıyordu. Girişte bekleyen teşrifatçı görevini çok ciddiye aldığını gösterir bir ifadeyle karşıladı. Sonra salonun iç basamaklarına doğru bir adım öne çıkarak elindeki bastonu yere vurarak isimlerini ilan etti. Monsieur Julien Verjanski, Mademoiselle Valentin Junionovna Verjanskaya, Mademoiselle Alexandra Julionovna Verjanskaya. Geri çekildiğinde baba Verjanski iki kızı iki yanında kristal trabzanlı merdivenlerden salona inmeye başladı. İsimlerin ilanı ile bir an için sohbetlerini bırakıp kendilerini süzen diğer misafirler yine kendi mevzularına döndüler. Ev sahibi Andrea Borinski kalabalığın arasından sıyrılarak merdivenlerin başına geldi. Yeni gelen misafirlerine olan özel ilgisi tavırlarındaki sıcaklığından belliydi. Borinski, Julien Verjanski ile aynı petrol şirketinde hisse sahibiydi. Çok sık görüşmemelerine rağmen iyi bir arkadaşlıkları vardı. Arkadaşının elini dostça sıktıktan sonra kızlara dönen Borinski, şaşkınlık ve hayranlığını dile getirmeden edemedi. Aman tanrım Julien dostum. İnanamıyorum. Bunlar senin o küçük güzel kızların değil mi? Hala çok güzeller. Hatta daha bile güzeller ama artık çocuk değiller. Nasıl da geçmiş zaman. Gelin sizleri dostlarımla tanıştırayım. Genç kızlar babalarının ardı sıra ev sahiplerini takiben diğer davetlilerin arasına karıştılar. Valentin daha rahat ve kendinden emin tavırlarla yürürken Şura bütün gayretine rağmen içindeki heyecanı bastıramıyordu. Etrafına çok dikkatle bakmaktan korkuyor, bakışlarla karşılaşıp heyecanını belli etmekten çekiniyordu. Ablasının kulağına doğru hafif bir sesle fısıldadı. Tenuçka, sakın yanımdan ayrılma ne olur. Valentin gül kurusu tuvaletinin eteklerini zarif hareketlerle tutarak yürürken kardeşine gülümsedi. Hiç merak etme ama seni seyredenleri bir görsen böyle demezdin. Şura ablasının sözleri üzerine ürkeklikle bakışlarını sol tarafına kayırdı. Onu şaka yaptığını zannediyordu. Gözleri onca insanın içinde kendisini seyretmekte olan bir çift gözle karşılaştı. Aralarında bir elektrik akımı gidip gelmiş gibi oldu. Genç kız yanaklarının daha da kızardığını ve kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Başını hemen çevirip gözlerini yere indirdi. Babası o arada kendisine tanıştırılan bir baronla konuşmaktaydı. Valentin, Kislovok'taki bir davetten tanışmış olduğu çirkince bir kızla sohbete dalmıştı. Şura ablasının kendisini tanıştırdığı arkadaşının ismini bile doğru düzgün anlayamamıştı. Delikanlının bakışlarını hala üzerinde hissediyor ama ondan yana bakmaya korkuyordu. Menekşe mavisi elbisesiyle aynı renkte olan el çantasının ipek kordon sapına avuçlarını sıkıca sardı. Sarı beline kadar uzanan saçları ilk defa bu akşam lülelerle başının üstünde topuz yapılmıştı. Babası ve ablası onu giyindikten sonra ilk gördüklerinde ne kadar güzel olduğunu söylemeden duramamışlardı. O da kendisini her zamankinden daha büyük ve güzel bulmuştu. Ama buraya gelinceye kadar. Şimdi ise etrafta salına salına gezinen bu kadar güzel ve şık kadının arasında çocukluğunu ve tecrübesizliğini hissediyordu. Daha bir erkeğin uzaktan bakışlarından bile utanırken nasıl bu kalabalığa karışıp tanımadığı erkeklerle dansa kalkacaktı. Herhalde bunların hiçbiri olmayacak ve bütün gece bir kenarda oturup diğerlerinin eğlenmesini seyredecekti. Hizmetkarın ikram ettiği şarap kadehlerinden birini babasının göz işareti üzerine aldı. Julien Verjenski, ev sahibi ve diğer bir iki erkekle petrol şirketinin hisseleri ve grevler üzerine ciddi bir konuşmaya dalmışlardı. Valentin ise kız arkadaşı ile Kislovak'taki Kurzal'da beraber oldukları eğlenceli akşamlardan birini tekrar birbirlerine anlatıyorlardı. Şura elindeki kadehten önce ürkek sonra büyük bir yudum aldı. Şarabın kendisini daha cesaretli kılıp utangaçlığını atacağını düşünüyordu. İçinde kendisini bir bakışta etkileyen delikanlıyı tekrar görebilme arzusu ile başını hafifçe onu ilk gördüğü tarafa çevirdi. Sonra hem yaptığından utandı hem de aradığını orada bulamamaktan hayal kırıklığına uğradı. Bir yudum daha şarap içti, biraz olsun gevşediğini hissediyordu. Takakoski'nin bir nokrunun çalan orkestranın durduğu tarafa doğru döndü. Birden biraz evvel hissettiği elektriklenme ile yine gözlerini yakalayan bakışları karşısında buldu. Şura şarabı fazla hızlı içtiğini düşündü, zira müziğin sesi sanki uzaklardan bir yerden geliyor gibiydi. Üstelik yanı başında konuşulanları da net duyamıyordu. Ayakları yerden kesilmişti sanki. Kalbinin çarpışlarını herkes anlayacakmış gibi geliyordu ona. Bu defa bakışlarını kaçırmadı. Delikanlı kendisi gibi üniformalı birkaç arkadaşın arasında elinde kadeh dururken arada sohbet etmeye katılıyor ama gözlerini menekşe elbiseli güzel kızdan hiç ayırmıyordu. Bir ara bakışları karşılaştığında gülümseyerek başıyla hafifçe selam verdi. Şura mahcup bir gülümseme ile önüne döndü, Valentin'le arkadaşını dinler gibi göründü ama kalbi bir kuş gibi çarpıyordu. Elindeki kadehteki son yudumları da bitirdiğinde Valentin'in ikazı duyuldu. Şuruçka, bu hızla içersen değil dansa kalkmak, ayakta bile duramazsın. Daha gecenin başındayız. Şura ablasına gülümserken yanaklarının alev alev yandığını, gözlerinin parladığını hissetti. Polka ile beraber çiftler yavaş yavaş dans pistini doldurmaya başladılar. Aynen Valentin'in anlattığı gibi delikanlılar birer birer genç kızları dansa davet ediyorlardı.